Ses. Yazar Sabahattin Ali. Bizi Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon, Barsak Deresi dedikleri bir boğazda sakatlandı. Şoför ve muavini motor kapaklarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Ondan sonra saatlerce süren bir tamir başladı. Bazen her ikisi makinenin altına sürünüp arka üstü yatıyorlar ve elleriyle motorun alt kısmını kurcalıyorlar. Bazen de biri şoför mahallinde gaza basıyor ve motoru işletiyor ve diğeri bu esnada porselen başlıklı bir takım memeleri yerlerinden oynatıyordu. İkindi güneşi altında kamyonun muşamba kaplı karoseri tahammül edilemeyecek bir hal almıştı. Yolcular birer birer atlayıp dağıldılar. Bir kısmı merakla şoförü seyrediyor ve o dinlenmek için motordan biraz başını kaldırıp duracak olsa "Bitti mi?" diye heyecanla soruyordu. Daha az meraklı birkaç yolcuyla ben ve arkadaşım boğazın garp tarafına, gölge bir yere doğru yürüdük ve birer taşın üstüne oturup beklemeye ve etrafımıza bakınmaya başladık. Kamyonun durduğu yerin biraz ilerisinde yolun kenarında iki çadır ve bunların etrafında birkaç kazma kürekle bir el arabası vardı. Daha uzaktaysa taş kırmakla ve kum taşımakla meşgul bir miktar yol amelesi görülüyordu. Güneş arkamızdaki sırta gömüldükçe karşı taraftaki tepenin üzerine serpilmiş bulunan çam ağaçlarına gitgide kırmızılaşan bir ışık yolluyor, vadiyi süratle artan bir loşluğa terk ediyordu. Serin bir ilkbahar günüydü ve orta yerde akan küçük dere mırıltıya benzer seslerini duyurmaya başlıyordu. Yoldan birkaç araba ve otomobil gelip geçti. Bizim kamyonun yanında biraz durdular ve şoföre bir şey lazım mı diye sordular. İçerisinde boş yer bulunan bir kamyon, vakit geçtikçe telaşları artan ve mütemadiyen şoföre söylenen bizim yolculardan iki kadını aldı, Konya'ya götürdü. Diğer yolcular grup grup oturmuşlar, bir şeyler anlatıyorlardı. Bizim yanımızda bulunan ve buraya yakın köylerden birinde bakkal olduğunu söyleyen tahta ayaklı bir ihtiyar kalkıp otomobile gitti, çuvalını sırtladı, şoföre birkaç küfür savurduktan sonra yola düzüldü. Adam akıllı akşam olmuştu. Yol amelesi çadırlarına dönerek ateş yakmaya başlamışlardı. Bizim kamyon, şosenin bir kenarında muazzam bir hayvan ölüsü gibi hareketsiz duruyordu. Şoför ve muavini üstleri yağ ve toprak içinde, yüzlerinden siyah terler damlayarak bir kenara oturup uzunca bir dinlenme yapıyorlardı. Yolcuların ekserisi bu gibi hadiselere alışık oldukları için sadece başlarını sallıyorlar ve sepetlerini, çakınlarını açarak bir şeyler yiyorlardı. Bir müddet daha geçip ortalık adam akıllı kararınca şoför yol amelisinden bir fener alarak yeniden işine koyuldu. Biz yolcular birdenbire çöken sükutun içinde olduğumuz yerlere uzanmış kımıldamadan duruyorduk. Arkamızda güneşin kaybolup gittiği tepenin ağaçları birdenbire mavimtırak ve soluk bir ışığa gömüldü. Arkadaşımın yüzüne baktım. O gözlerini karşıya dikmişti. Yamacın üzerine seyrekçe serpilmiş olan siyah camlar, süratle aydınlanan gökyüzüne titrek silüetler çiziyorlardı. Arkadaşım bir müddet bunları seyrettikten sonra, "Neredeyse ay görünecek," dedi. Tam bu sırada kekik kokuları ve ince çıtırtılarla dolu havayı hafiften gelen bir saz sesi titretti. Müzikle uğraşan ve bir müzik mektebinde vazifesi olan arkadaşım doğruldu. Kaşlarını çatarak dinlemeye başladı. Yol amelesinin çadırı tarafından gelen saz sesi ustaca çalınan bir meyandan sonra susar gibi oldu ve bir erkek sesi, o zamana kadar duymadığımız fakat bize yabancı da gelmeyen bir halk şarkısı söylemeye başladı. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa, seher yiğili, dağıt beni, kır beni. Götür tozlarımı buradan uzağa, yarın çıplak ayağına sür beni. Bu sefer ben de doğruldum. Saz tekrar kıvrak bir ara namesine başladığı halde kulağımda hala deminki sesin çınlamaları vardı. Arkadaşım "Bu ne?" demek ister gibi yüzüme baktı. Fevkalade diye mırıldandım. Ses tekrar ve bütün vadiyi çınlatırcasına başladı. Aldım sazı çıktım gurbet görmeye. Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye. Ne lüzum var şuna buna sormaya. Senden ayrı ne hal oldum gör beni. Ömrümde bu kadar gür, tatlı bir erkek sesi dinlememiştim. Bir insan gırtlağından bu kadar manalı ve sarıcı seslerin nasıl çıkabildiğine hayret ediyordum. Arkadaşım kalktı, beni de kaldırdı. Amelenin çadırına doğru yürümeye başladık. Ovada çadırın önünde 4-5 kişi oturmuşlardı. Etraflarında kazma ve kürek serpilmiş duruyordu. Çadırın kapısına asılmış bir fener sallandıkça, vadinin içine doğru uzanan ve başları karanlıkta kaybolan gölgeler belli belirsiz kımıldıyorlardı. 20 yaşından fazla göstermeyen bir delikanlı çadırın önünde yan yatırılmış bir el arabasının üstüne oturarak saz çalıyordu. Başı göğsüne yatmış ve gözleri yere dikilmiş olduğu için çehresini tamamen görmeye imkan yoktu. Fenerin aydınlattığı alnı ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının uzun sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında canlı bir mahluk gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyor, bu el sazın gövdesine her yaklaştıkça insan sanki o tahtayla bu et arasında gizli fakat çok manalı ve mühim bir konuşma oluyormuş zannediyordu. Çadırı ve bulunduğumuz yeri bir aydınlık yalayıp geçti. Vadinin öbür ucuna kadar uzandı. Başımızı kaldırdık. Karşımızdaki sırtı aşıp yukarı fırlayan ayı gördük. Saz çalan delikanlı da başını kaldırdı ve gözlerini biraz yumarak tam karşısında beliren bu aydınlık yüzü dinleyiciyi süzdü. Sonra saza vuran eli yavaşladı. Gözleri kapandı. Boğazı gerildi ve yüzü kırmızılaştı. Biz hayretle onu seyrederken ince dudaklarının arasından beyaz dişler göründü ve delikanlı bu sefer aya hitap eder gibi şarkısına devam etti. Ayın şavkı vurur sazın üstüne, söz söyleyen yoktur sözün üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Otomobilin diğer yolcuları da toplanmışlardı. Herkes hayretle bu kıpkırmızı yüzlü gence bakıyorlardı. O, esrarlı bir dil konuşan ellerini sazın üzerinde hareket ettirmeye başlamış ve gözlerini yere yahut kucağından fırlamak ister gibi sıçrayan sazına dikmişti. Pek az bir duraklamadan sonra bu sefer başını kaldırmadan daha yavaş fakat eskisi kadar tatlı ve derinden gelen bir sesle şunları okudu. 8 yıldır uğramadım yurduma, dert ortağı aramadım derdime. Geleceksen bir gün düşüp ardıma, kula değil, yüreğine sor beni. Ve sazını iki kuvvetli vuruştan sonra yanına bırakarak başını kaldırdı. Orada bulunanlardan birkaçı yaşa diye bağırdılar. O gözlerini hiç kimsenin üzerinde durdurmayarak boşlukta dolaştırmaya başladı. Hafifçe tebessüm etmeye de çalışıyordu. Arkadaşım yanına sokularak sordu. Senin adın ne oğlum? Ali. Nerelisin? Sivaslıyım. Sazı nerede öğrendin? Ne bileyim, küçükten beri çalarım. Söylemeyi? Onu da öyle. Sonra bir iki uşak aşık yanında gezdim. Arkadaşım bana baktı. Harikulade bir ses azizim. Yıllarca arasak bulamayız. Ben bu oğlanın arkasını bırakmam, dedi. Sonra tekrar ona dönerek yaşını sordu. 22'ymiş. Cebinden defterini çıkararak bir şeyler not etti ve delikanlının adresini almak istedi. Çocuk evvela şaşırdı, verecek bir adresi yoktu. Bugün burada, yarın orada amelelik yapıyordu. Beyşehir yolunda Sivaslı Ali desen olmaz mı, diye soruyordu. Nihayet Konya'da gelip geçtikçe uğradığı bir hanın ismini söyledi. Dostum onları da kaydetti. Bu sırada epeyden beri yanımızda durup bizimle saz dinleyen şoför, ''Beyler, otomobil hazır.'' dedi. Delikanlıya birkaç şarkı daha söyletmeye hazırlanan arkadaşım, diğer yolcuların hemen yerlerinden fırladıklarını ve torbalarını, çantalarını kavrayıp kamyona doğru yollandıklarını görünce içini çekti. Sonra yerinden doğrulmuş olan Ali'ye döndü. Seni arattırıp bulursam hemen gel. Sana paralı bir iş bulurum. Daha usta aşıkların yanında çalışır, sazını ilerletirsin, olmaz mı? Ali hiçbir şey anlamadan tasdik etti. O olur beyim. Omzuna vurup, hadi bakalım, Allah'a ısmarladık, dedik. Bütün amele hep birden selametle dediler ve biz ayrılırken Ali'nin etrafına toplanıp gülüşerek onunla konuşmaya başladılar. Herhalde arkadaşımın sözlerini kendi kendilerine izaha ve bundan Ali için parlak neticeler çıkarmaya çalışıyorlardı. Dostum Ankara'ya geldikten sonra hakikaten o delikanlının işiyle hiç durmadan meşgul oldu. Onu bir müzik mektebinde yetiştirmeye muhakkak azmetmişti. Bu kadar üstüne düştüğü bu iş hakkında konuştuğumuz zaman bilmezsin kardeşim diyordu. Oğlanın sesi kulaklarımdan gitmiyor. Ben bu işin acemisi değilim. Aşağı yukarı kendime insan sesi esnafı diyebilirim. Fakat böyle bir sesi az dinledim. Ben de kendisi gibi düşünmekle beraber daha akıllı görünmek için şöyle diyordum. Hakkın var. Fakat o sesin bizim üzerimizde bu kadar kuvvetli bir iz bırakmasında onu dinlediğimiz gecenin hiç tesiri yok muydu acaba? Mehtap, şırıltısı kah duyulan, kah kaybolan küçük dere, iki dağ arasında uzanan kıvrıntılı dar vadi ve nihayet hiç beklemediğimiz bir amele çadırından tabiatın içine yayılıveren bir ses. Bütün bunlar o gecenin ürkek sessizliğinde bizi garip bir romantizm içine atmış ve alelade veya biraz daha iyice bir sesi bize fevkalade gibi göstermiş olamaz mı? Fakat bunlara rağmen Sivas'ta Ali'yi buldurup Ankara'ya getirmek ve onu burada da dinleyerek sesini terbiye ve inkişaf ettirmek itiraz edilecek bir fikir değildi. Ne kadar yanılmış dahi olsak herhalde birinci sınıf bir istidat karşısında bulunduğumuz inkar edilemezdi. Arkadaşım şimdiden hülyalar içinde yüzüyordu. Sivaslı Ali'nin bir gün meşhur ve dünyaca tanınmış bir opera tenörü olarak Avrupa şehirlerinde konserler verdiğini düşünüyor. Onun frak içindeki vücudunu ve beyaz yakasından fırlayan kırmızı yüzünü görmek harikulade bir şey olacak, diyordu. Nihayet istediğini yaptırdı. Birçok yerlere başvurarak Sivaslı Ali'nin Ankara'ya getirilmesini temin etti. Bu işlerle uğraşan makamlar zaten yeni istidatlar aramaktaydılar. Sık sık imtihanlar yapılıyor ve opera müğennisi yetiştirmek için talebe seçiliyordu. Bu meyan da Konya'ya yazıldı. Pek uzun olmayan bir araştırmadan sonra bizim genç tenor bulduruldu. Yol parası Konya Belediyesi'nce temin edilerek Ankara'ya gönderildi. İmtihanın yapılacağı mektebin müdür odasına girer girmez bir kenarda elinde sazıyla bekleyen Sivaslı Ali'yi tanıdım. Yüzü biraz daha kırmızı, bakışları adam akıllı ürkekti. Ökçesi basık ayakkabılarının arkasından topukları delik çorapları görünüyor ve üzerinde bulunduğu halı tabanlarını yakıyormuş gibi sık sık ayak değiştiriyordu. Sazını bir silah gibi sağ ayağının kenarına dayamış, sapını iki parmağıyla yakalamıştı. Odada konuşup gülüşenlerin yüzüne bakmıyor, gözlerini yerde ve karşı duvarda gezdiriyordu. Odadakilerle selamlaştıktan sonra Ali ile konuştum. Yolculuğunun nasıl geçtiğini sordum. Kötü değil dedi. Elindeki sazı yeniydi. Gülümseyerek yüzüne baktım. Derhal anladı. İndiğim handa buldum. 8 kağıt verip aldım. Benim kırık sazla efendilere çalmak yakışık almaz herhalde, dedi. Siyah ve güzel gözleri şimdi aydınlıkta ve açık olduğu halde bana o akşam gördüğüm gibi yarı kapalı hissini verdiler. Dikkat edince bu büyük ve dalgın gözlerin daimi bir rüya içinde yaşadığını fark ettim. Bir anda kendimi onun yerine koymak istedim. Buraya kim bilir neler düşünüp gelmişti. Herhalde dostumun kafasından geçen opera müğenniliği ve frakla Avrupa konserleri ona yabancıydı. Olsa olsa Ankara'da büyüklerden birkaç kişinin kendisini dinleyeceğini, belki 5-10 kuruş vereceğini düşünmüş olabilirdi. Hatta belki de daha sağlam bir istikbalin kendisini beklediğini sanıyor. Beğenildiği takdirde hademelik, kapıcılık gibi bir işe konularak kayırılacağını ve ara sıra büyük meclislerde saz çalıp 5-10 kuruş alacağını ümit ediyordu. Bazen valilerin bile böyle aşıkları koruduklarını, onlara meclislerinde saz çaldırdıklarını herhalde duymuştu. Mektebin muhtelif milletlere mensup müzisyenlerinin Türkçe, Almanca, Fransızca konuşmaları ortalığı doldururken müdür odasının kapısı vuruldu ve içeriye iki kişi girdi. Bunlardan biri bir marif müfettişiydi. Biraz evvel vekalete müracaat eden ve imtihan edilmek isteyen bir çocuğu getiriyordu. Orta mektep mezunu olduğunu ve sesini bu hocalarının beğendiğini söyleyen bu çocuk sarışın, oldukça şişman, dalgalı saçlı, cesur bakışlı bir delikanlıydı. Odada bulunanlar hay hay dediler. Zaten bir tenoru imtihan edeceklerdi. İkisini beraber de dinleyebilirlerdi. Hep birlikte çıktık. Arkadaşım memnun ve kendisinden emin bir tavırla imtihan odasını açtı. Burası parke döşeli, bir tarafında yeni kurulmuş sahnemsi bir yer bulunan geniş bir salondu. Sahneye yakın köşelerden birinde de bir kuyruklu piyano vardı. O da birdenbire doldu. Grup grup Türkçe ve Frankçe konuşmalar başladı. Bazen münakaşalar birbirini bastırıyor ve anlaşılmaz bir gürültü benim bile başımı ağrıtıyordu. Genç bir Alman kadını piyanoya geçip tuşlara dokundu. Sivaslı Ali ömründe hiç görmediği bu alete hayret dolu bir göz attı. Sonra ihtimal acemilik göstermemek için lakayt bir hal almaya çalıştı. Bu sırada genç müzisyenlerden biri sahneye beyaz boyalı demir bir iskemle koyarak Ali'ye ''Otur bakalım'' dedi. Diğer bir müzisyen atıldı. ''Canım, iskemleye oturup şan yapılır mı? Ayakta söylesin.'' ''Amma yaptığına, ayakta saz çalıp şarkı söyleyen halk şairi gördün mü?'' Bu münakaşa esnasında Ali gözleriyle odanın bir hastane ameliyathanesine benzeyen beyaz çıplak duvarlarını, büyük perdesiz pencerelerini seyrediyor ve odayı sesleriyle dolduran bu bir sürü adama ameliyat masasına yatacak bir hastanın doktorlara bakışına benzeyen ürkek nazarlar fırlatıyordu. Benim yanımdaki genç müzisyenlerden birine, ''Bunu iskemleye oturtup söyletmek doğru olmaz. Bağdaş kurup söylemeye alışmıştır. Belki sıkılır.'' dedim. O bir an doğru der gibi bana baktı. Fakat sonra, ''Yok canım, ne münasebet. Franklere karşı bağdaş kurup oturtmak olur mu? Herifleri kendimize güldürürüz.'' dedi. Ali beyaz demir iskemleye ateş üstüne oturuyormuş gibi ilişti. Sazı tutan eli titriyor ve kırışan alnından kirpiklerine ve ayva tüylü yanaklarına terler süzülüyordu. Konuşanlar yavaş yavaş seslerini kestiler. Herkes bir köşeye yaslandı veya bulabildiği bir iskemleye oturdu. Gözlerini sahnenin ortasında tek başına kalıveren Ali'ye dikti. Genç adam iki dizini sımsıkı birbirine yapıştırmış, dişlerini sıkmıştı. Sazı kucağına aldı. Fakat bir türlü yerleştiremedi ve şaşırıp etrafına bakındı. Üzerine dikilen gözleri görünce büsbütün şaşırdı. Teller sarı mintanına arka arkaya damlamaya başlamıştı. Sağ eline kiraz kabuğundan tezenesini aldı, tellere birkaç kere dokundu. Bu sesler onu bir an için açar gibi oldular. Yüzüne sükuta benzer bir ifade geldi. Biraz daha çaldıktan sonra söylemeye hazırlanarak boynunu oynattı. Öksürmek isteyip utanıyormuş gibi bir hali vardı. Nihayet gözlerini üzerimizden çekip tavanın bizim tepemizdeki köşesine dikerek bir halk şarkısına başladı. Sesi yine güzel fakat bir takım hışırtılarla karışıktı. Yükselince pek belli olmayan bu yabancı sesler alçaklara inince derhal kendilerini gösteriyorlardı. Ali de bunun farkındaydı. Kendini toplamak istedi. Fakat bu hareketiyle ancak boğazının adalelerini biraz daha gerdi ve yüzü daha çok kırmızılaştı. Müthiş bir gayret sarf ediyordu. Çenesinin yanlarından aşağı doğru uzanan ve iki çelik direk gibi kımıldamadan duran yuvarlak katmerli et parçaları açıkça görünüyordu. Ali göğsünden kuvvetle fırlattığı sesi bu cenderenin arkasından geçirebilmek için ter döküyordu. Nihayet şarkıyı bitirdi ve sazı eline alarak ayağa kalktı. Alman müzisyenlerden biri derhal ''Fena değil, fena değil. Ötekini de dinleyelim.'' dedi ve başıyla sarışın genci gösterdi. Yüzünde kendinden emin bir tebessümle sahnenin dört ayak merdivenine çıkan delikanlı hemen, hatta odadakilerin susmasını bile beklemeden plaklara geçmiş bir halk şarkısına başladı. Evvela hafif ve tatlı çıkan sesi yavaş yavaş büyüdü ve bütün odayı dalga dalga dolduruverdi. Hakikaten güzel söylüyordu. Birkaç yerde hanende taklidi bayağı hünerler yapmaya özenmesine rağmen mükemmel bir ses materyaline sahip olduğu meydandaydı. Şarkıyı bitirir bitirmez yine deminki Alman "Bravo" diye söylendi. Bu çocuğu yetiştirebiliriz. Bu aralık gözlerim Ali'ye ilişti. Bu odada olanların hiçbiriyle alakası yokmuş gibi gözlerini boşluklarda gezdiriyor ve canı sıkılan bir adam tavrı alıyordu. Piyanodaki genç kadın eliyle onun yanına çağırdı. Namzetlerin kulak terbiyeleri denenecekti. Sağ eliyle basit bir melodi çalarak Almanca "bunu aynen tekrar et" dedi. Türk müzisyenlerden biri izah etti. "Piyanoya göre söyle bakalım." Ali bir bana bir de gözleriyle arayarak dostuma baktı. Ben "eyvah" dedim. Zavallı delikanlı ömründe görmediği, sesini duymadığı, adını işitmediği bir aletin karşısına getirtilmişti. Kendisine söylenen sözün manasını bile anlamıyordu. İzah etmek istedim. "Oğlum, bu hanımın çaldığına göre ses çıkar." Piyanodaki kadın aynı melodiyi tekrar etti. Ali büyük bir gayretle tekrar boynunu gererek "bir haber yolladım Canan iline" diye başladı. Oradakilerden birkaçı güldü ve Ali derhal sustu. "Yok, iki gözüm," dedim. "Şarkı söyleyecek değilsin. Bu sesleri çıkaracaksın." Sıkıntı içinde gırtlağından birkaç ses fırladı. Orada canı sıkılmış gibi duran Almanlardan biri eliyle sarışın tenoru çağırarak "bu söylesin" dedi. Piyanonun arka arkaya çaldığı birkaç küçük melodi bir ses nehri halinde ve berrak olarak delikanlının ağzından dökülüyordu. İşi çabuk bitirmek isteyenler usulen Ali'ye bir şarkı daha söylettiler. Bu sefer birinciye nazaran çok fazla gayret sarf eden ve her şeyin bu bir tek şarkıya bağlı olduğunu sezen Ali en güzel şarkısını söyledi. Hiç de fena değildi. Hatta orada bulunanlar mükemmel der gibi başlarını sallıyorlardı. Fakat şarkı bitip Ali sazıyla bir kenara çekilir çekilmez onu derhal unuttular. Sarışın delikanlı yine plaklardan öğrenme bir tango söyledi. Muhakkak ki güzel bir sesi vardı. Artık imtihan kâfi görülerek bu çocuğun ne yolda yetiştirilmesi lazım geldiğine dair münakaşalara geçildi. Bütçe meselesi ortaya atıldı. Haziran'dan evvel talebe olarak alınırdı, alınamazdı gibi sözler oldu. Hiç kimse aynı odada bir kenarda bir de Sivaslı Ali'nin bulunduğunun farkında değildi. Onu ta buralara kadar getirten dostum münakaşa edenlerin yanında hiçbir şey dinlemeden duruyordu. İkimiz de Ali'nin yanına gitmeye cesaret edemiyor, hatta onun yüzüne bile bakamıyorduk. Ben yavaşça gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. Ali'de hiç de feci bir halde bulunan bir insan tavrı yoktu. Boş gözlerle biraz evvelki gibi duvarları süzüyordu. Sanki bu odadakiler onu zerre kadar alakadar etmeyen kimselerdi. Yüzünde en ufak bir teessür, en küçük bir hiddet yoktu. Hatta oldukça uzun süren bir sıkıntıdan, bir işkenceden kurtulmuş gibi sakin, dinlenen bir hali vardı. Gözleri sarışın tenora rastladıkça bir müddet duruyor, belki biraz hayret ve merakla onu süzüyordu. Bu bakışlarda küçük bir haset, hatta gıpta aradım ve bulamadım. Sazı yine silah gibi sağ ayağının yanındaydı ve bu ayağı gayet küçük bir hareketle yerden kalkıyor ve tekrar parkelere dokunuyordu. O zaman içimde bir şeyin burkulduğunu hissettim. Genç adamın bütün iyisi, bütün inkisarı, bütün kırılan ümitleri bu ufak ayak hareketlerinde kendini gösteriyordu. Vücudunun her tarafına hakim olan, yüzünün en ufak bir ürpermesiyle bile içindekileri dışarı vurmayan gözleri, sonsuz bir derinlik ve sükunet içinde yumuşak bir ışıkla parlayan bu adam, farkında olmadan kendini sağ ayağının bu mini mini ve sinirli kımıldamasıyla boşaltıyordu. Ömrümde hiçbir insan yüzü, hiçbir ağlayış bana bu kadar acı, bu kadar manalı görünmemişti. Kendimi toplayarak onun yanına doğru yürüdüm. Onunla muhakkak konuşmak, ona bir şeyler söylemek lazımdı. Konya'ya dön, biz işin olunca seni buldurur, haber veririz. Ali bütün bunları fevkalade ehemmiyetli bir şeymiş gibi kaşlarını hafifçe kaldırarak dinliyor, adeta ezberlemeye çalışıyordu. Fakat gözleri bana ilişince irkildim. Nedense bu siyah ve büyük gözler bana sahibinin bu lafların bir tekine bile inanmadığını ifşa eder gibi geldi. Herhangi bir şey yapmış olmak için gelin bir lokantada yemek yiyelim dedim. Odadakilerin münakaşası hala devam ediyordu. Bizim çıktığımızın farkına bile varmadılar. Bir kebapçıda karnımızı doyurduk ve bu esnada hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Onu kandırmaya imkan yoktu. Seni çağırıp zahmet verdik, affedersin de denilemezdi. Ben bunları düşünürken kebapçıdan çıktık. Ali bir şey söylemek ister gibi birkaç kere yutkundu ve boynunu bükerek ''Sizi mahcup çıkardım beyim, sakın kusura kalmayın.'' dedi. Sonra hayret edilecek bir şeyden bahsediyormuş gibi gözlerini hafifçe açarak ilave etti. ''Ben o odada sesimi bir türlü bulamadım ve yanımızdan ayrılıp gitti. Ertesi sabah aramızda topladığımız birkaç lirayı kendisine vermek ve onu Konya otobüslerine bindirip selametlemek için Haymanahan'ına giden arkadaşıma hancı Sivaslı Ali'nin sazını 2 liraya satıp yol parası yaptığını ve şafakla kalkan bir kamyona binip Konya yolunu tuttuğunu söylemiş.